Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 4 Ramazan 1444 ve Miladi 26 Mart 2023 Pazar. Az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Ramazan ayını karşılayalım, edebiyat tarihinde Nevruz, dinleyicilerle baş başa ve Neçöbela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi 1402 yılı hükümetin hizmet için 24 saat ve çifte çalışmalarının devamıdır dedi. İran, Amerika'nın Deir-Ezzur kentine düzenlediği saldırısını kınadı. Türkiye'nin İran'ın da katılımıyla Suriye'de dörtlü görüşme çalışmaları devam ediyor. İbrahim Kalın, NATO üyeliği için İsveç'e kapıları kapatmadık dedi. Siyonistler Mescid-i Aksa'da itikaf edenlere saldırdı. Ve Irak Hizbullah'ı Amerika'yı uyardığı saldırırsanız doğrudan hedef alınırsınız. Şimdi haberler. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki haberlerimize geçmeden önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. Bugünden itibaren Tahran'dan 1,5 saatlik yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise 19:50 ila 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her sabah Türkiye saatiyle 3:20 ila 4:20 arasında kısa dalga 6040 kHz ve orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dün Nizami yetkililerinden yüzlercesiyle bayramlaşma toplantısında 1402 sloganını gerçekleştirmek için tüm kapasitelerin seferber edilmesi ve tutarlı bir planlama yapılması gerektiğini vurgulayarak 1402 yılı hükümetin hizmeti için 24 saat ve çifte çalışma yılıdır dedi. İran Peresen haberine göre dün bakanlar, yardımcıları ve kurum başkanları, İslami Şura Meclis milletvekilleri, ve yargı koruma yönetici ve yardımcıları, silahlı kuvvetler komutanları, inkılapçı örgütlerin yetkilileri, Tahran Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve milli medyanın üst düzey yöneticilerinden oluşan yüzlerce mülki ve askeri yetkili Nevruz Bayramı ve Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda Seyyid İbrahim Reis ile görüşerek yeni yılı tebrik ettiler. 2 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Aziz İran halkı İslam Cumhuriyeti Nizamı ve İslam ümmeti için bereketli bir yıl dilerken 1402 yılının hükümetin hizmeti için 24 saat ve çifte çalışmalarının devamı olduğunu belirterek Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek Ramazan ayı bereketiyle Yüce Allah'ın hoşnutluğu ve halkın hayır ve iyiliğine sebep olanın yetkililerce gerçekleşmesini diledi. Reis-i hükümetin 1401 yılında üretim bilgi tabanlı ve istihdam yaratma sorularını gerçekleştirmek için tüm kapasitelerini kullandığına değinirken, 1402 yılı sloganı olan enflasyonun kontrol edilmesi ve üretimin artması ve İslam İnkılabı rehberinin emirlerinin gerçekleşmesi için planlı olarak tüm kapasitelerin seferber olmasına vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan ordusunun Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde sivil hedeflere yönelik saldırgan ve terör saldırısını kınadı. İran Presi'nin bildirdiğine göre Nasır Kenani dün akşam yaptığı açıklamada, Amerika'nın yasa dışı askeri varlığının devam etmesi ve Suriye'nin bazı bölgelerinin işgal edilmesi ve bu ülkedeki çeşitli haberlere yönelik saldırılar, uluslararası hukuka ve bu ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırıdır vurgulamasında bulundu. Kenani, Siyonist rejimin istikrarı ihlal eden ve eylemleri ve Amerika'nın sahte rejimi eşlik etmesi veya sessiz kalmasına değinerek şöyle devam etti. Amerika'nın oluşumunda kilit rol oynayan IŞİD ile savaşmak için Suriye'de olduğu iddiası, Suriye'nin enerji kaynakları ve tahılları da dahil olmak üzere ulusal zenginliğini yağmalamaya devam etmek için sadece bir bahane. Kenani, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı siyasi ve askeri suçlamalarını reddederek, Amerikalı yetkililer her zaman temelsiz ve kanıtlanmamış suçlamalarda bulunur ve buna dayalı kararlar verir. Ancak Beyaz Saray bu yöntemin modası geçmiş olduğunu biliyor, dedi. Kenani şöyle devam etti. General Süleymani ve İran'ın terörle mücadele danışmanlarının terörle mücadelede Suriye Silahlı Kuvvetleri ve halkının yanında önemli rol oynadıkları hiçbir zaman unutmayacaktır. Ve şimdi de İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri danışmanları Suriye hükümetinin talebi üzerine ve bu ülkenin terörle mücadelesine yardım etmek amacıyla Suriye'de bulunuyor ve barış, istikrar ve güvenliğin tesisi için Suriye'nin yanında olacaktır.
Türkiye'de gençler açık masa tenis turnuvası İran erkeklerin parlaması ile sona erdi. İran Press'in haberine göre İranlı gençler Türkiye turnuvasında 4 yaş gruplarında toplam 6 madalya kazandı. 15 yaş 6 İranlı genç Yıldız Benjamin Ferici 3-0'lık skorla Türk rakibini yenmeyi başararak şampiyon oldu. 19 yaş altında Nevid Şems ise Singapur'dan güçlü rakibine 3-0 yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 13 yaş altında Dünya Hoops gümüş madalyası sahibi Feraz Şekiba da ev sahipli rakibine 3-0 yenilerek gümüş madalya sahibi oldu. 17 yaş altlarında Muhammed Emin Semedi ve Benjamin Ferici ve 19 yaş altında Emir Mehdi Keşaverz ise yarı finalde bronz madalyayı kazandılar. Türkiye Gençler Serbest Masa Tenisi turnuvası 22-25 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.
Home Show ağında üretilen İran dizisi aktör Fransız sinema Serizmania Festivali'nin uluslararası bölümünün büyük ödülünü kazandı. İran Press'in haberine göre Fransız Serizmania Festivali'nin kapanışı Fransa'nın Lille kentinde kazananların açıklanmasıyla yapıldı. Festivalin internet sitesine göre aktör, oyuncu dizisi uluslararası yarışma bölümünde festivalin büyük ödülünü kazandı. Bu bölümde en iyi erkek ve kadın oyuncuları, en iyi senaryoya ve festivalin büyük ödülü olmak üzere 4 ödül veriliyor. Aktör Apple TV Plus, Arte, Hulu, Paramount ve Prime Video gibi büyük ağların ürünleri olan Amerika, Fransa, İspanya, Japonya ve diğer ülkelerden dizilerle birlikte yarıştı. Serizmania Festivali farklı ülkelerden yaklaşık 400 dizinin kayıt yaptırdığı ve uluslararası bölümde sadece 8 dizinin değerlendirildiği dünyanın en büyük uluslararası dizi etkinliklerinden biridir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran'ın katılımıyla Suriye konusunda dörtlü bir toplantı düzenlenmesini umduğunu ifade etti. Merhaba Ajansı'nın El Cezire Kalın'dan nakden bildiğine göre, Kalın, İran'ın Suriye konulu dörtlü oturuma katılması hakkında şöyle dedi. İran ve Rusya'nın katılımıyla Suriye ile ilgili dörtlü bir toplantı yapılması için çabalar sürüyor ve bu görüşme liderler düzeyinde olmayacak. Kalın ayrıca bölgede İran karşıtı bazı eylemlerden endişeli olduğunu işaretti. Amerika'nın bölgede İran'ı kuşatma girişimleri var ve biz buna endişeyle bakıyoruz dedi. Kalın ayrıca Washington bize Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleriyle işbirliğinin bizim ittifakımızla bağdaşmadığını söylediği ifadesinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayını alması gereken İsveç'in üyeliğinin tamamlanmasının atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. İbrahim Kalın, dün NTV'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, kapanmış değil ama süreci nasıl ilerleyeceği, hızı, ne zaman tamamlanacağı İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Yeni gelen hükümet bu konuda samimi ve gayretli. Fakat hukuki olarak adım atmak için elinden yeteri kadar enstrüman yok. Konunun hukuki ve ahdi zamani henüz onlar açısından tekemmül ettirilmiş değil dedi. İbrahim Kalın, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım sürecine ilişkin soru üzerine, Yeniden Refah Partisi ile AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar arasında aslında öteden beri gelen bir taban, gönül ve hafıza birlikteliği olduğunu söyledi. Kalın, ben kendi adıma da yani Sayın Fatih Erbakan'ın bu konudaki kararını kurmaylarıyla beraber gözden geçirip ittifaka katılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladım dedi.
Türkiye Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Mart ayında bir hafta içinde yasa dışı olarak nitelendirdi. 2180 göçmenin ülkeden sınır dışı edildiğini duyurdu. İran'ın Anadolu Ajansı'ndan aktaran bildiğine göre İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç Genel Müdürlüğü 17-23 Mart tarihleri arasında ülkede 2527 kaçak göçmeni tutukladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 598 Afgan, 38 Pakistanlı ve 1382'si ise isimleri açıklanmayan diğer ülkelerdendi. Bu dairenin raporuna göre 2023 yılı başından bu yana sınır dışı edilen göçmenlerin toplam sayısı 24.287 kişiye ulaştı. Türkiye Göç Genel Müdürlüğü raporunda geçen yıl kaçak göçmen olarak nitelendirdi. Yaklaşık 124.441 göçmeni sınır dışı ettiğini duyurdu. Aynı rapora göre 68.290 kişi Afgan, 12.511 kişi Pakistanlı ve geri kalan ise adı alınmayan diğer ülkelerdendi.
Siyonist rejim askerleri dün akşam Aksa Camisi'nde itikaf edenlere saldırarak onlara göz yaşartıcı gaz kullandı. Siyonist rejim haber çevreleri, Siyonist rejimin Radikal İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polise verdiği direktifte Mescid-i Aksa'da itikaf edenleri şiddet ve zorla dışarı çıkartılmasını istedi. Hamas hareketi sözcüsü Abdüllatif Ganu yaptığı açıklamada, işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırması ve ibadet edenleri bu kutsal yerden çıkarmaya kalkışması, işgalci rejimin sonuçlarının olacağı tehlikeli bir eylemdir. Tüm Filistin halkından Mescid-i Aksa'da toplanmaya hazırlanmalarını istiyoruz dedi. Bu arada dün akşam Filistinliler ve Siyonist rejim askerleri arasında Nablus kentinde çatışma yaşandı. Filistin Kızılay Kurumu'nca yapılan açıklamada Nablus çatışmalarında 7 Filistinli yaralandı.
Siyonist rejimin savaş bakanı cumartesi gecesi işgal altındaki topraklardaki protestolara nihayet boyun eğerek yargı sistemi reform yasasının askıya alınmasını talep etti. Netanyahu kabinesinin işgal altındaki topraklarda yaşayanların anayasal bir darbe olarak yorumladı. Yargı hukuku reformu isimli planda bu rejimin yargı sisteminin yetkileri azaltılırken yürütme ve yasama erkileri güçlendirilecektir. İran Peres'in haberine göre Yoav Galant yargı reformları konusundaki derin iç anlaşmazlığın İsrail'in güvenliğine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirterek yargı sistemi reformuna son verilmelidir dedi. Bunun üzerine Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Siyonist rejimin Savaş Bakanı Yoav Galant'ın Siyonist rejimi yargı reform planına muhalefet etmesi üzerine ırkçı rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan kendisini görevden almasını istedi. Talebini yineleyen Ben-Gvir kendi tabiriyle isyancılar olan protestocuların tehdit ve şantajlarına Galant'ın teslim olduğunu iddia etti. Yargı kanununda değişiklik yapılması planının ardından işgal altındaki topraklarda her hafta gösteriler yapılıyor.
Irak Hizbullah taburları Amerikalıları direniş üstlerine saldırmaları halinde doğrudan hedef alınacakları konusunda uyardı. El Alem'e göre Irak Hizbullah taburlarının sözcüsü Ebu Ali El Askeri, Suriye halkının Amerikan işgalcileri karşı yürüttüğü direniş operasyonu tebrik ederek, eğer Amerika mücahitleri ve karargahımızı hedef alarak herhangi bir aptallık yaparsa, Hizbullah taburları da doğrudan bölgedeki Amerikalıları hedef alacak karargahlara saldıracak uyarısında bulundu. Ebu Ali El Askeri, Irak Hizbullah taburlarının Amerikan üslerine yönelik saldırıda hiçbir rolü olmadığını ve karargahlarının hedef alınmadığını açıkladı. Cuma gecesi Deir-Ezzur'daki iki petrol ve gaz sahası, Conoco ve Al-Omar'daki Amerikan işgalinin iki yasa dışı üssü roket saldırılarıyla hedef alındı. Haber kaynakları Suriye'de El-Omar petrol sahasında Amerikan işgaline ait üsse 20'den fazla roket atıldığını bildirdi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Amerika'nın kendi imkanlarıyla Yemen'e işgal etmeyi ve petrol zenginliklerine sulta kurmaya çalışanı vurguladı. Seyyid Abdülmelik Bedreddin El-Husi, Washington'dan Yemen'e yönelik saldırının başladığını duyurmasının, Amerika'nın bu saldırılardaki rolünün duasını ortaya koyduğunu vurguladı. Husi, kuşatmanın kendi ülkelerine yönelik savaşın ana parçası olduğunu ve Yemen halkının milli servet hakkından mahrum bırakılması da saldırının bir parçası olduğu ve bunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Husi, içeride fitne oluşturmak ve ülke güvenliğini hedef almanın Suudi koalisyon saldırısının bir parçası olduğuna işareti, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Amerikan çıkarları adına bu saldırılara devam etmemelerine, kendi çıkarlarını düşünmelerine ve esirler konusunda anlaşma sağlamalarını Abu Abluka'nın kaldırmasını tavsiye ediyorum dedi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, saldırganlık ve kuşatmanın durdurulması, işgalciliğe son verilmesi, yıkımların inşa edilmesi, hasarların telafi edilmesi ve esirlerin takas işleminin tamamlanmasının barışın tek yolu olduğunu vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir birliğin cumartesi günü Şuşa bölgesindeki temas hattını geçerek 9 Kasım 2020 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. 2020'de Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşmasıyla sona eren 2. Karabağ Savaşı'nın ardından bölgede 3 ila 6 bin Rus barış gücü bölgede hazır bulunarak taraflar arasında ateşkes sağlanması için çalışmalara başladı. Ancak son 30 ayda ateşkes iki taraf arasında birçok kez ihlal edildi. İran Pers'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Rus barış güçlerinin gerginliğin tırmanmasını ve karşı provokatif eylemleri önlemek için önlemler aldığını söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı cumartesi günü Karabağ bölgesindeki bazı tarihi yolların kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika Hazine Bakanı'nın İran'a yönelik yaptırımların etkisizliğini itiraf etmesi konusunda. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarının istediklerinden ve umduklarından çok daha az etkili olduğunu itiraf etti. Janet Yellen, Perşembe günü milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda yaptırımların İran'ın davranışını Amerikan istediği doğrultusunda değiştirip değiştirmediği konusunda ideal olarak istediğimizden çok daha az dedi. Amerika Hazine Bakanı Washington'un İran'a yönelik yaptırımları güçlendirmenin yollarını aradığını da sözlerine ekledi. Ancak yaptırımların Amerika'nın umduğu gibi İran'ın politika ve davranışlarında bir değişikliğe yol açmadığını kabul etti. İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın süredir Amerika'nın tek taraflı yaptırımları altında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın kapsamlı ortak eylem planı COEP'ten çekilmesi ve azami baskı kampanyası başlatmasının ardından Trump başkanlığı döneminde İran karşıtı yaptırımların uygulanması yeni ve eşi görmemiş boyutlar kazandı ve İran milletine karşı en ağır yaptırımlar uyguladı. İran'ın başkalarının taleplerine boyun eğme umudunda olan Amerika, elbette başarısızlıkla sonuçlanan yaptırımlarının farkına vardı. Ancak bu süre içerisinde mantıksız ve yasa dışı eylemlerini uygulamaya devam etti ve yenilgiyi kabul etmek istemedi. Çeşitli tweet ve yorumlarda Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump'ın COEP'ten çekilerek İran'la daha güçlü bir anlaşmaya varılabileceği iddiasını yanlış yorumladı. COEP'ten çekilmeyi Amerikan dış politikasının son 50 yılının en aptalca kararı olarak nitelendirdi. Trump'ın İran'a yönelik azami baskı yaptırımlarından hiçbir şey kazanamadığını ve COEP'ten çekilmenin İran'ı daha güçlü hale getirdiğini itiraf etti.
Ancak Biden yönetimi de bugüne dek aynı başarısız yola devam etti. Amerika'nın mevcut başkanı Joe Biden göreve geldiğinden beri daha önceki sloganlarına rağmen azami baskıyı sürdürdü ve zaman zaman çeşitli bahanelerle İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. Önemli olan nokta Biden hükümeti yetkilileri ve bazı Amerikalı politikacıların İran'a yönelik azami baskı kampanyasının başarısızlığını defalarca kabul etmeleridir. Bir diğer konu ise Amerikan hükümetinin İran halkına sempati duyduğunu ve desteklediğini de iddia etmesinin gerçeklerle çelişmesidir. Koronavirüsü ve COVID-19 hastalığı salgını ve İran'ın bu ölümcül hastalıkla başa çıkmak için ilaç ve tıbbi ürünlere olan şiddetli ihtiyacı sırasında bile Amerika İran halkına yardım ulaştırılmasını engelledi ve sözlerinde sadakatli olmadığı iddiasına nedenli içi boş ve yalan olduğunu gösterdi. Buna rağmen bu sağlık imkanları ve maddelerinin de İran'a gönderilmesinin yasaklanması ikincil yaptırımlar sayesinde gerçekleşti. Şirketlerin ve sağlık bankalarının da İran ile etkileşimi de engellendi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası kurumların İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması talebine yanıt vermeyi her zaman reddetmiştir. Önemli olan nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin insanlık dışı yaptırımlarının asıl kurbanlarının özellikle talasemi ve kelebek hastalığı gibi özel hastalar söz konusu olmasıdır. Bu da Washington'un İran halkına düşmanlarının boyutlarını gösteriyor. Birleşmiş Milletler özellikle koronavirüsü ve COVID-19 hastalığı salgını sırasında Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamasını defalarca eleştirmiş ve ambargo uygulayanların erişimini kolaylaştırmak için yaptırımların iptali veya azaltılması çağrısında bulunmuştur. İran'a temel tıbbi ve farmasötik ürünlerin girmesine izin verilmesini istedi. Elena Doğan diyor ki tek taraflı yaptırımlar Birleşmiş Milletler'in otoritesine uluslararası işbirliği alanındaki imkanları ve hukukun üstünlüğünü zayıflatıyor. Temel olarak Amerika'nın yaklaşımı insan hakları iddialarının aksinedir. İran'a karşı geniş tek taraflı yaptırımlar ve bunların devamı da dahil olmak üzere her türlü baskı yorunu kullanması bunun kanıtıdır. İran'ın Amerikan hegemonyasına yönelik muhalefeti azami direniş politikası çerçevesinde çabalarına devam etmesi kendi iç kabiliyetleri ve daha önce Batı'ya bağımlı olan ve yaptırımlardan etkilenen birçok alan ve sahada artan kendine yeterlilik seviyesi Amerikan yaptırımlarının olumsuz etkilerini büyük ölçüde etkisiz hale getirmeyi başardı. Şimdi Amerika Hazine Bakanı'nın da kabul etmek zorunda kaldığı bir durumdan söz etmek mümkün.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Çin'in Avrupa'dan Ukrayna'daki savaşı durdurmaya yardım etmesini istemesi konusunda. Kıdemli Çinli diplomat Wang Yi, Avrupa'dan savaşın durdurulmasını ve Ukrayna konusunda barış görüşmelerinin başlatılmasını desteklemesini istedi. Çin Komünist Partisi'nin dış politika işlerinden sorumlu başkanı Wang Yi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın diplomatik danışmanı Emmanuel Bon ile görüştükten sonra Çin'in Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin savaş krizini durdurmak için üzerlerine düşen rolü oynamasını istediğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yaptığı son ziyaretten sonra Vladimir Putin'in Pekin'in Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olacak 12 maddelik planını önemli bulduğu söylendiği bir sırada bu açıklamalar yapılmaktadır. Ancak Avrupa ülkeleri Çin'in Ukrayna'daki krizi sona erdirmeye yönelik barışçıl çabaları konusunda aynı görüşte değil ve Amerika'nın Ukrayna'daki savaşa ilişkin politikalarına yakın hareket eden Avrupa ülkeleri Çin'in Ukrayna'daki krizi sona erdirme planına karşı çıkıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Li Haidong şöyle diyor. Amerika ve Avrupalı müttefikleri bunu Batı cephesinin Doğu cephesine karşı bir yenilgisi olarak gördükleri için Ukrayna krizinin çözülmesine yardım etmede Çin'in rol üstlenmesini engellemek istiyorlar. Bu nedenle Çin'in planını Rusya lehine olduğunu iddia ediyorlar. Amerika'nın bu barış planına muhalefetini ilaveten Amerika'nın ardından Washington'un müttefiki olan Avrupa ülkeleri de Çin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik planının önemini küçümsemeye çalışıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik 12 maddelik planını bu konudaki dünya görüşlerinin bir yansıması olarak değerlendiriyor ve bu planın Ukrayna krizini adil bir şekilde sona erdirebileceğine inanıyor. Bu nedenle savaşı sürdürmek istemeyen bazı Avrupa ülkeleri bir bakıma da olsa bu planı memnuniyetle karşıladılar. Ancak Amerika ve Batılı müttefiklerin asıl sorunu Çin'in küresel krizlerin ve zorlukların çözümünde etkili bir güç olarak ortaya çıkmasını istememeleridir. Ancak Çin'in bakış açısına göre ateşkes, savaşı durması, barış görüşmeleri ve Ukrayna krizine siyasi çözüm Avrupa ile stratejik mutabakat sağlanırsa aşılabilir ve bölgede barış tesis edilebilir.
Uluslararası güvenlik konularında uzman olan Song Jumping bu konuda şunları söylüyor. Görünüşe göre Avrupa toplumu da uzun bir savaşı sürdürecek güce ve kapasiteye sahip değil. Ancak bazı Avrupa ülkelerinin politikaları Amerika'yı takip etmeye dayalıdır. Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi bağımsız olarak karar verememek onların sorunudur. Aynı zamanda savaşın uzun vadede yıpratma savaşına dönüşmesi Ukrayna'daki savaştan doğrudan etkilenen Avrupa'nın çıkarına değildir. Her halükarda Çin'in Ukrayna'daki krizi sona erdirmeye yönelik son iki maddelik planında Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinden başlaması, ateşkesin sağlanması, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının sona ermesi, nükleer tesislerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınması, sivillerin çıkışı için insanlık geçişlerin oluşturulması ve tahıl ihracatının sağlanmasına yönelik adımları öngörülmüştür. Böylece bölgesel düzeyde sürdürülebilir barış ve güvenlik tesislerine yönelik bir adım olduğu da söylenebilir. Avrupa ülkelerinden şüphesiz yararlanacağı bir anlaşma olduğu da söylenebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Ferverdin 1402 Hicri Kameri, 4 Ramazan 1444 ve miladi 26 Mart 2023 Pazar. ...836 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Ramazan 608'de Mısırlı şair ve edip Gazi Said bin Senaül Mülk lakaplı Ebu'l-Kasım Habetullah bin Cafer vefat etti. Kur'an-ı Kerim ve nahiv bilimlerine Kahire kentinde ve hadis ve diğer bilimleri de Mısır'ın İskenderiye kentlerinde öğrenen Said gençken şiir ve edebiyat dallarında geniş çalışmalarda bulundu. ...868 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Ramazan 576'da Bağdatlı nahivci şair ve katip İbni Horasani lakaplı Muhammed bin Muhammed vefat etti. Hicri Kameri 494'te İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan kentinde dünyaya gelen Horasani bilim öğrenmek için Bağdat kentine gitti ve bu kente ikamet etti. ...31 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Ramazan 1413'te Müslüman alim ve mücadeleci Ayetullah Mirza Haşim Amali vefat etti. Hicri Kameri 1322'de İran'ın kuzeyindeki Amul kentinde dünyaya gelen Amali ilk eğitimini Amul'da bitirdi ve 13 yaşında ilim öğrenmek için Tahran'a geldi. Ayetullah Amali, İslami bilimler yanı sıra siyaset ve İran'da Pehlevi rejimine karşı mücadele alanında faaliyetlerde bulundu. Hicri Kameri 1380, Hicri Şems'i 1339'da İran'a döndü ve kıyamın başından itibaren İmam Hümeyni'nin yol arkadaşı ve çizgisinde yürüyen İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra bu büyük hareketi ve liderliğini her zaman destekledi. Ayetullah Amali'nin Bedail el-Efkar, Kitab el-Tahare ve Kitab el-Salat adlı kitapları da günümüze dek geriye kalmıştır. ...39 yıl önce bugün 26 Mart 1984'te Afrika ülkesi Gine'nin büyük lideri Ahmet Seko Tor öldü. Ahmet Seko Tor, Batı Afrika bölgesinin Fransız sömürgeciliğinden kurtuluşunda büyük çaba gösteren Afrika Demokratik Topluluğu olarak bilinen siyasi örgütün kurucularından biriydi. 1956'da Seko Tor bu hareketin milletvekili oldu ve 1958'de Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle Fransız sömürgelerinde bir Fransız Afrika topluluğu kurma önerisine karşı oy kullanan tek Afrikalı lider oldu. Böylece yine 2 Ekim 1958'de bağımsızlığını kazanmış ve Seko Tor bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olmuştur. Yaklaşık 30 yıl boyunca Gine'nin lideriydi ve arka arkaya 4 dönem cumhurbaşkanı seçildi. Ayrıca 14 yıl boyunca Gine başbakanıydı. 1981'den beri Seko Tor, İran-Irak Savaşı'nda arabuluculuk yapmak üzere İslam Konferansı Örgütü'nden bir arabuluculuk komitesine başkanlık etti ve Tahran ve Bağdat'a gitti. Afrika kıtasının siyasi ünlülerinden biri olan Ahmet Seko Tor, 26 Mart 1984'te 62 yaşında hayatını kaybettiğinde Afrika Birliği Örgütü'nün geçici başkanıydı. 71 yıl önce bugün 26 Mart 1952'de İngiliz sömürgecilerine karşı Kenya'nın kurucusu Jomo Kenyatta liderliğindeki vatanseverler kıyamı başladı. İki Dünya Savaşı arasındaki yıllarda Kenya pek çok karışıklık ve huzursuzlukla karşı karşıya kaldı. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu toprakların insanları yabancıların egemenliğinden kurtulmanın yıllarını aradı ve bağımsızlık hareketini başlatmıştır. Başta Kikoto olmak üzere Kenya'nın farklı yerlerinde sömürgecilerin dayattığı kısıtlamalar ve yasalar Mau Mau grubunun kurulmasına yol açtı. İçinde çok sayıda silahlı savaşçı bulunan bu grup Kenya'da konuşlanmış çok sayıda İngiliz'i imha etmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim. شهر العبادة شهر الصيام. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Oruç ibadeti her yıl bir ay boyunca uygulanan terbiye eksenli bir programdır. Yani yılın yaklaşık 12'de biri yanlış adetleri bırakma üzerinde etkili rol ifa eder. Oruç tutan insan, mübarek Ramazan ayında ele geçirdiği fırsatı değerlendirerek, yaşamında ve davranışlarında köklü değişiklikler gerçekleştirir. Örneğin mübarek Ramazan ayında insan söz ve amellerine daha fazla dikkat ettiği için daha az hata yapar veya günah işler.
Evet, bir kez daha Yüce Allah'a sonsuz muhibbet hazinesinin kapılarını açarak, bizlere mübarek Ramazan ayını bir kez daha idrak etme tevfikini nail buyurduğu için şükrediyoruz. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayını şöyle vasfediyor. Eğer kul Ramazan ayının değerini bilseydi, yıl boyunca Ramazan ayı olması için dua ederdi. Ramazan ayını bereketleri ve faydaları saymakla bitmez. Her insan bu bereketlerin ve faydaların bir boyutunu gözetleyebilir. Fakat bu mübarek aydan günün belli saatlerinde yemekten ve içmekten imsak etmenin yanında bu ilahi farizenin terbiyevi boyutunu da gözetleyen insanlar hiç kuşkusuz daha çok feyz alır.
Oruç ibadetinin terbiyevi tesirlerinden biri iradeyi takviye etmektir. İrade, yaşamın zorlu veya hassas anlarında sergilenen istek ve ciddi azimdir. Bazı insanlar zayıf iradelerinden acı çeker. Bu insanlarda iradelerin zayıf olduğunun bir işareti, işlerini sürekli ertelemeleri ve genellikle bir işe başlamayı yarına bırakmalarıdır. Zayıf iradenin bir başka işareti, bu konuda zamanında ve yerinde karar alamamak ve alınan kararı da kuşku ve ikrah ile beyan etmek ve başkalarından görüş istemektir. İradesi zayıf olan insanlar genellikle sabırsız insanlardır. Örneğin bu tür insanlar bir işe başladıklarında karşılaştıkları ilk sorun veya engel durumunda sabrını yitirir, bu yüzden çok çabuk öfkelenir, hatta o işe devam etmekten ebediyen vazgeçebilir. 11 aydır yollardasın. Hoş geldin şehri Ramazan. Gönlümüzün tahtındasın. Hoş geldin şehri Ramazan. Gözlerimiz yolda kaldı. Recep, Şaban karşılandı. Beklerken gözler sulandı. Hoş geldin şehri Ramazan. Regaib'le rağbetlendik. Namazı Miraç bilendik. Beraatımızı diledik. Hoş geldin şehri Ramazan. Oruçlarını özledik. Teravih yolu gözledik. Mukabeleler izledik. Hoş geldin şehri Ramazan. Sahurların bereketi, iftarların hareketi, ehlullahın kerameti. Hoş geldin şehri Ramazan. Sultan oldun 11 aya, layıksın elbet saraya. Olsam senle doya doya, hoş geldin şehri Ramazan.
Buna göre iradesi zayıf olan insanlara tavsiyemiz, mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve iradelerini güçlendirmek için bu farizeden yardım almaktır. Zira oruç ibadeti, direniş gücünü ve iradeyi takviye etme alıştırmasıdır. Oruç tutmak, hakiki sabrın gerçekleşmesidir. Gerçekte oruç tutan insan, nefsinin istekleriyle savaşır ve içgüdülerine karşı derinişe geçer. Şehvet ve içgüdülerin insana musallat olması en tehlikeli sultalardan biridir ve insanı tutsak ettiği gibi iradesini çökertir ve her türlü alçaklığa ve rezilliğe zorlar. Bu yüzden İslam dininde nefisle mücadele eden büyük cihat anlamına gelen cihad-ı ekber şeklinde söz edilmiştir. Çünkü bu cihat güçlü ve sağlam bir irade ve direniş gerektirir.
Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere oruç ibadeti her yıl bir ay boyunca uygulanan terbiye eksenli bir programdır. Yani yılın yaklaşık 12'de biri yanlış adetleri bırakma üzerinde etkili rol ifa eder. Oruç tutan insan mübarek Ramazan ayında ele geçirdiği fırsatı değerlendirerek yaşamında ve davranışlarında köklü değişiklikler gerçekleştirir. Örneğin mübarek Ramazan ayında insan söz ve amellerine daha fazla dikkat ettiği için daha az hata yapar veya günah işler. Gerçi oruçlu insan nefsani heva ve hevesleri ve nefsani eğilimlerine karşı direnir, düşüncesini ve amellerini bu tür isteklerden ve günahlardan uzak tutar. Ama aynı zamanda bu süreçte elde ettiği direniş deneyimini yaşamının tüm alanlarında da uygulayabilir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. En iyi insan nefsi ile mücadele eden insan ve en güçlü insan nefsine galip gelen insandır.
Değerli dostlar, yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Şimdi hep birlikte Bakara suresinin 2 ila 5. ayetlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttakin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kez inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.
Kur'an-ı Kerim tüm beşeriyetin hidayet kitabıdır. Fakat hiç kuşkusuz bu semavi kitaptan ancak muttaki insanlar faydalanabilir. Yüce Allah bu ayetlerde muttaki insanlar için 6 özellikten söz etmiştir. İlk özellik gayba inanmaktır. Muttaki insanlar gayba iman eden insanlardır. Gayb demek insanın hislerinde saklı olan şeyler demektir. Esasen bütün varlık alemi gayb ve şehadet olmak üzere ikiye ayrılır. Şehadet, alemin hislerimize aşikar olan bölümüdür. Yani hissettiklerimiz, duyduklarımız, gördüklerimiz, dokunduklarımız şeylerdir. Ve gayb alemi, insan hisleri ve idraki çemberinde yer almayan ve hepsi hislerimizde idrak edilemeyen şeylerden oluşur. Örneğin Yüce Allah gibi.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Muttaki olmak için belirtilen ikinci şart namaz kılmaktır. Muttaki insanlar namazını büyük bir ilgiyle kılar ve içerdiği kavramları yaşamında uygulayarak hayata geçirir. Üçüncü özellik infaktır. İnfak etmek, malını yüce hedeflerin ve ilahi ülkülerin uğrunda harcamaktır. Dördüncü ve beşinci şart ise muttaki insan Resulullah'a nazil olan her şeye inanması ve iman etmesi ve o hazretten önce de nazil olanlara da inanmasıdır. Bir başka ifadeyle insanı hidayete erdiren takvanın şartlarından biri muttaki insanın vahiye iman etmesi ve benimsemesidir. Zira biri Allah'a iman ettiği halde vahiy konusuna iman etmeyebilir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim birçok yerde Resulullah'a itaat etmeyi Allah'a itaat etmeden sonra zikretmiştir.
Ahiret alemini yakin etmek muttaki insanın altıncı işaretidir. Ahiret alemi fani dünyadan sonraki merhaledir ve dünyanın sonu olduğundan bu aleme ahiret adı verilmiştir. Dolayısıyla dinin ilk uygulamalarından biri insanlara yaşamın ölümle son bulmadığını, ölümden sonra da hayat devam ettiğini, hesap ve kitap ve ceza günü olduğunu ve ahiret alemi bu dünyadaki amellerin sonucunu görme alemi olduğunu anlatmaktır.
Hoca Abdullah Ensari arifane bir cümlesinde takvadan şöyle söz ediyor. Madem Kur'an-ı Kerim muttakilerin rehberi olduğunu biliyorsun, o zaman takva edin ki seni ismet perdesinin ardında korusun. Kim bugün takvaya sığınırsa, yarın yani kıyamet gününde Mevlasının katına yani Allahu Teala'ya yakınlaşır. Zira Yüce Allah katında en saygın kullar, en takvalı olan kullardır. Takva etmek, dikenli bir alandan geçerken elbiseni toplamak ve dikenlerin zararından kaçınmak demektir.
Şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Tıp bilimi ve deneyimler, oburluk ve anormal iştahın birçok hastalığa davetiye çıkardığını gösteriyor. Beslenme ve sağlık uzmanları, insanın mümkün mertebe daha az yemek yemesi ve henüz yemeğe iştahı varken sofradan kalkması gerektiğini belirtiyor. Nitekim deneyimlerde daha az
Yiyen insanların her daim tok gezen insanlara nazaran daha sağlıklı olduklarını ortaya koyuyor. İmam Ali aleyhisselam hastalıkların önlenmesi yönünde oğlu İmam Hasan aleyhisselama tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. Seni tıptan ve tabibe başvurmaktan bağımsız hale getirecek 4 özellik hakkında bilgilendirmemi ister misin? İmam Hasan aleyhisselam evet deyince İmam Ali aleyhisselam şöyle devam etti. Aç olmadığın müddetçe sofraya oturma. Henüz doymadan yemekten el çek. Yemeği tam olarak çiğne, asla tok karınla yatağa girme.
Günümüzde İslam'ın oruç ibadeti sağlık alanında en önemli etken olarak dünya tıp camiasının ilgisini çekmektedir. Ki bu da Resulullah Efendimizin oruç tutun, sağlıklı kalın şeklinde ünlü vecizesi ve tavsiyesinin sonucu sayılır. Fransız fizyoloji uzmanı Dr. Carl şöyle diyor. Oruç tutma zarureti tüm dinlerde vurgulanmıştır. Oruç amelinde ilkin açlık ve bazen bir nevi sinirsel tahrik, ardından zafiyet hissi oluşur. Fakat aynı zamanda çok önemli olan bir takım gelişmeler de yaşanır. Ve sonuçta tüm organlar seferber olup bazı maddeleri kaybetme pahasına iç ortamın dengesini ve kalbi korumaya başlar.
Fransız uzmanlar yaptıkları araştırmaların sonunda oruç tutmanın kanser gibi birçok hastalıkta önleyici etkisi olduğu ve özellikle yaşlanma belirtilerini ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini hafiflettiği sonucuna vardıklarını belirtiyor. Orucun insan vücudu üzerindeki tesirleri hakkında derin araştırma yapan uzmanlardan biri de Dr. Buhanger'dir. Dr. Buhanger, hastalıkların oruçla tedavisi başlıklı makalesinde şöyle diyor. Buhanger kliniği açıldığı günün üzerinden 50 yıl geçtiği bir sırada bu klinikte türlü kronik hastalığa yakalanan 50 bini aşkın hasta oruç yardımıyla tedavi görmüştür. Dr. Buhanger Romalı bir hekimden naklen şöyle devam ediyor. İlk hastalık oburlukla ilgiliydi ve ilk tedavide imsak ve oruç tutmakla uygulandı.
Uzmanlar oruç tutmanın besin maddeleri alımında %20 ila %40'lık düşüşe sebebiyet vererek vücudun güvenlik sistemini aktifleştirdiğini belirtiyor. Oruç tutmak vücutta biriken zehirli maddelerin bertaraf edilmesi, sindirim sistemi ve ilgili organların dinlenmesi ve besin maddelerinin sindirilmesinde etkilidir. Sindirim sistemi insan vücudunun en aktif sistemlerinden biridir. Zira bu sistem vücuttaki diğer organların besin ihtiyacını karşılamak için sürekli çalışmak zorundadır. Sindirim sistemi Ramazan ayında bir nebze olsun dinlenme fırsatı buluyor. Böylece sindirim sistemi hastalıklardan korunma şansına kavuşuyor. Oruç tutulan saatlerde midede biriken asit safra kesesi tarafından etkisiz hale getiriliyor. Böylece ülser gibi rahatsızlıklar söz konusu olmuyor. Bu yüzden Ramazan ayında doğru beslenme programı oruç tutan insanların sağlığında önemli rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.pars.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Dualarınızın Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ederek hepinizi yegane Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Edebiyat tarihinde Nevruz.
Değerli dinleyiciler, Nevruz dolayısıyla edebiyat ehliyle yaptığımız bayram görüşmelerinin devamında bugün büyük İranlı düşünür ve yazar Ebu Reyhan Biruni'yi ziyaret ederek Nevruz bayramını kutlayacağız. Hicri Kameri 326 yılında
Harezm'in yakınlarında doğan ve bu yüzden dıştaki anlamına gelen Biruni ile tanınan hikmet, nücum, matematik, tarih ve coğrafi bilgini Ebu Reyhan Biruni, Moskova'da yayınlanan bilim ansiklopedisi tarafından tüm asırların bilgini olarak tanıtılmıştır. Bir süre öncesine kadar Rey kentinde yaşayan Biruni, daha sonraları Gilan ve ardından da Gorgan'da yaşamaya başladı. Fakat 146 yazılı eseri bulunan Biruni, halihazırda Gazne'de yaşıyor ve Nevruz kutlamaları nedeniyle birlikte kraliyete mensup diğerleriyle birlikte saraya davet edilmiştir. Fakat gitmeden önce kendi misafirlerini ağırlıyor. Her misafirine birer hediye veriyor. Bana verilen paketi açıyorum. Kendi telifi olan El Tefhim kitabıdır. Girişinde şöyle yazılıyor: gerçeği Nevruz'un Cemşit tarafından kurulduğu söyleniyor. Fakat ondan önce de Nevruz büyük ve muazzam şekilde kutlanıyordu. Devamında şöyle yazıyor: Perslerin Nevruz gelenekleri nelerdir? Nevruz, Ferverdin ayının ilk günüdür. Bu yüzden yeni gün olarak biliniyor. Zira yeni yıl başlıyor. Nevruz iki bölüme ayrılıyor. Genel Nevruz, ki baharın başlangıcı ve gece gündüzün eşit olduğu ve yeni yılın başlangıcıdır. Diğeri de özel Nevruz, ki Ferverdin ayının 6. günüdür ve adı Hordad günüdür. Herkes susmuş, Biruni konuşuyor. Şöyle diyor: Ferverdin ayının 6. günü Büyük Nevruz veya Büyük Kutlamadır. Yılın ilk 5 gününde hükümranlar halkın şikayetlerini dinleyerek gerekenleri yapıyor ve 6. günde yakınları ve özel misafirlerini ağırlıyor. Nevruz'un kainatın yaratılış sebebi olarak bilirler ve bugün de Allah'ın bir süre sakin olan felekleri harekete geçirdiği söyleniyor. Biruni Nevruz geleneği uyarınca kendi kitaplarını hediye olarak misafirlerine veriyor. Mallehend kitabında okuduğum bir cümle mıh gibi aklıma kazıldı. Şöyle yazmıştı: yemin ederim ki hayatım önemli bir felsefedir. Fakat bu dünyada yaşayan herkes filozof değildir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler de baş başa.
Muhterem dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Programlarımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirilerinizle yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Salih Şener isimli dinleyicimiz Nevruz Bayramı'nın gelişiyle ilgili gönderdiği tebrik mesajında Bin Nevruz şiirini bizimle paylaşıyor. Ötüken bozkıllarından esen çimen kokusu. Hoş geldin ey Nevruz. Bize bahar getirdin. Şenliklerle bölündü kışın derin uykusu. Hoş geldin ey Nevruz. Bize bahar getirdin. Duman duman çiçek açmış ağaçlar. El ele çocuklar halay çekmeye başlar. Şırıl şırıl dereler, cıvıl cıvıl kuşlar. Hoş geldin ey Nevruz, bize bahar getirdin. Yaylalar şenlenir, koyun kuzu meleşir. Uzun bacak leylikler bacalarda eğileşir. Yanık yüzlü bacılar yareniyle söyleşir. Hoş geldin ey Nevruz, bize bahar getirdi. Kimi uzun, kimi budur, kimi yayvan ağaçlar. Desen desen işlenmiş, halı gibi yamaçlar. Dostluktur, kardeşliktir bütün amaçlar. Hoş geldin ey Nevruz, bize bahar getirdin. Dinleyicimizin gönderdiği şiirinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir başka dinleyicimiz var. Dinleyicimiz Orhan Serengil isimli. Bize göndermiş olduğu mektubunda şu ifadeleri yer vermiş. Evet, dinleyicimiz de burada deminki gibi Nevruz hakkında, konumuz yine Nevruz hakkında, şöyle devam ediyor. Kurtulur buzlardan dumanlı dağlar. Bitmez bir neşeyle uçar tüm kuşlar. Güneş bugün sanki bir başka parlar. Tabiatı Nevruz'un heyecanı sarar. Dallarda sevinçli bülbüller öter. Kalmaz insanda ne dert ne keder. Rüzgarın coşkulu türküsü yeter. Kardeş gibi kucaklaşır gök ve yer. Atalarım asırlardır kutlar bugünü. Bir başka olur çünkü doğanın bugünü. Bütün yörelerimi sarmıştır ünü. Hiç bozulmayacak bir kültür ürünü. Köstebek yavaşça açılır gözün. Ey papağan, anlamı ne bu sözün? Artık gereği yok kuşlara göçün. Hüznü kalmadı içimizde küsün. Renk cümbüşü sürer gider böylece. Kalbimizde yerin yok. Karanlık gece. Gönüllerde, dillerde vardır tek hece. Nevruz, gitme kal bizimle ömrümüzce. Evet, dinleyicimizin bu güzel Nevruz şiirinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeri gelmişken bizler de Nevruz Bayramı münasebetiyle tüm İslam alemine, tüm Nevruz Bayramını kutlayan ülkelere tebriklerimizi iletiyor. Yeni yılın herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun.
Yaşar Korkmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Uzun ve sağlıklı yaşayabilmek için insanlarımız sosyal medya üzerinden verilen şu tavsiyelere titizlikle uymaya çalışıyorlar. Organik ürünler tüketin, stresten uzak durun, spor yapın, olumlu arkadaşlar edinin ve benzeri insanlar semt pazarlarının altını üstüne getiriyor. Ve organik ürünlere ulaşmaya çalışıyor, spor yapıyor, tatile çıkıyor, strese karşı kalkan oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat değişen bir şey olmuyor. Zira ne bize lanse edilen ürünler tam anlamıyla organik, ne hayatımızdan stresi uzaklaştırma imkanına sahibiz, ne de dostlarımıza ayıracak vakit bulabiliyoruz. Hemen her gün koşturan insan serine katılıyor ve bütün ömrümüzü bir somun ekmek için harcıyoruz.
Evet. Evet. Dinleyicimizin mektubu bayağı uzun. İsterseniz gerisini ben devam edeyim.
Evet.
Evet, doğru olan, iyi olan her şeyi kimin zihninden, kimin elinden ya da dilinden dökülürse dökülsün, ait olduğu yer İslam'ın safıdır. Nitekim Allah Resulü az yiyin, az uyuyun ve az konuşun buyurur ve insanları itidal çerçevesine çekmeye çalışır. Güne erken başlamamızı ve insanların sorunları ile hemhal olmamızı emreder. Fakat ne yazık ki bizler değerlerimizi yaşamın dışına itiyor, erin adamı değerlendirip karşımıza yeni bir formül bulmuş gibi sunduğunda hemen sahipleniyoruz. Çok yazık. Evet, gerçekten de anlamlı bir o kadar da düşündürücü. Değil mi yani?
Evet.
Ne söylenir ki artık yani gerçekten de başkalarının yaptıklarını görüyoruz da kendi milletimizin, kendi insanlarımızın yaptıkları başarıları, iyilikleri bir türlü göremiyoruz. Onları ballandıra ballandıra anlatıyoruz ama
kendi yanlışlarımızı bahsetmiyoruz. İşte
kendi insanlarımızdan bahsetmiyoruz. Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamını bekliyoruz. Sıradaki mektuplarımıza geçelim isterseniz.
Tamam. Hasan Soyer isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Günümüzde genç bireyler evliliği özgürlüğün önünde bir engel olarak görüp geç vakte kadar erteliyorlar. Ancak bu durum ferdi ve toplumsal bazı sorunlara da neden oluyor. Dini değerlerden uzak yaşayan gençler nasıl olsa özgürüm, istediğimi yapabilirim deyip harama meylediyor. Suça eğilim gösteriyorlar, ailenin sorumluluğunu sırtlamaktan kaçınan ve evliliği geç vakti kadar erteleyen genç bireyler bedenen olgunlaşsalar da duygusal ve sosyal gelişmeleri bakımından güdük kalıyorlar. Yaşamla olan yolculuklarında yolun yarısını kat etmiş olsalar dahi ergenliğe yeni adım atmış ve hayatı henüz tanımayan bir fert gibi davranıyor ve hata üstüne hata yapıyorlar. Evli olan bireylerde suç oranı diğerlerine göre daha az. Evli olan bireylerde ise depresyon ve ruhsal rahatsızlıklar diğerlerine göre daha az. Evli olan bireylerin bağışıklık sistemi diğerlerine göre daha güçlü ve evli olan bireylerin gelecekle ilgili hedefleri diğerlerine göre daha isabetli. Evet, dinleyicimizin mektubu yani tam günümüzün şartlarını yansıtıyor. Evlilik oranı gerçekten çok düşük.
Evet, maalesef gençler artık öyle bir şeye gelmiş ki artık hayatın zorluklarından mı desek
sorumluluk sahibi
olmaktan belki de kaçınıyorlar, evet. Bilemiyoruz ki gerçekten. Halbuki dinleyicimizin de az önce sizin de okuduğunuz gibi mektupta belirtmiş, evli olan insanlarda psikolojik sorunlar daha az, bağışıklık sistemleri hatta şöyledir böyledir.
Başarılı yani, hayat işte
gerçekten yani iyi yönlerinden bakacak olursak ama şimdiki gençler maalesef artık her nedense maddi sıkıntılardan mı yoksa
her çeşit olabilir yani her maddi hem
bir türlü bu
o his yani, olması gerekiyor. İzdivaç
konusuna yaklaşmıyorlar yani, evet. Olumlu hep bir kaçmak şeyindeler. İnşallah ki böyle şeylere artık şahit olmayız. Dinleyicilerimiz, bütün gençlerimiz bilhassa evliliğe daha güzel, daha
meyilli olmalarını diliyoruz.
Evet, güzel bir yaklaşımla inşallah yaklaşsınlar diyoruz ve dinleyicimize teşekkür ediyoruz güzel mektubundan dolayı. Selamlar yolluyoruz kendisine. Evet, sırada bir başka mektup var. Esma Görür isimli dinleyicimiz şu satırlara yer vermiş mektubunda. Kapitalizmin babası sayılan Batı'da insanlar başkaldırıyor ve paranın bir araç değil amaç haline getirilmesini, bu durumun fertleri edilgen birer varlığa dönüştüğünü ileri sürüp tepkilerini ortaya koyuyorlar. Zira yaşamın tamamen maddiyat üzerine kurgulanması ve insanın etkin konumunu kaybetmesi içinden çıkılmaz sorunlara neden oluyor. İslam kültüründe zaman taksimi namazlara göre belirlenmiştir. Güne namazla başlayan Müslümanlar, ara vakitlerde iş, ilmi çalışmalar, sosyal yaşam, aile fertleriyle vakit geçirmek, yardım çalışmaları, sosyal aktiviteler gibi işlerle meşgul olup hayatın ahengine uyum sağlamışlardır. Fakat günümüz Müslümanları küresel köyün sakinleri arasına katılıp zaman kavramına seküler bir bakış açısıyla makar hale geldiler. Dinleyicimizin mektubundan dolayı kendisine teşekkür ediyor, selam ve dualar gönderiyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran ve İran'la dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@tabriyes.idib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir ve ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ve ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımızla posta kutusu 19395 6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Rıza Peker, Hande Koç ve Nurettin Dere isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@tabriyes.idib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 28. hikmetli sözünde dindarlık ve züht ile ilgili birçok ince konuya değinerek şöyle buyuruyor. En üstün züht, zühtü gizlemektir. Asr-ı Saadet'te ve İslam dininin ilk yıllarında kendilerini görünürde Müslüman gösteren bazıları yırtık elbiseler giyerek baraka gibi evlerde yaşıyor ve çok basit gıdalar yemeye çalışıyorlardı. Onlar görünürde zahit fakat batında müşriktiler. Fakat gerçek zahitler Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi kendi batını isteklerine rağmen hatta bazen zühdü bir kenara bırakır, dostlarıyla birlikte kendi manevi sermayelerini riya afetinden koruyorlardı. Kutsal İslam dininde zahit Allah'ın malikiyeti ve rububiyetine, kaza ve kaderine iman eden, ona başkalarına verilen her şeyin Allah tarafından olduğuna inanan, sahip olduklarına gönül bağlamayan ve kaybettiklerinden esef duymayandır. Öyle ki Hazreti Ali Aleyhisselam, zahidin anlatımında Hadid suresinin 23. ayetinden yardım alarak şöyle buyuruyor. Zühdün tamamı Kur'an'ın iki kelimesi arasındadır. Subhanallah şöyle buyuruyor. Elinizden çıkarıp kaybettiğiniz şeye kederlenmeyin ve size verdiğimize sevinmeyin diye yapmışızdır. Kim geçmiş için üzülmez ve gelecek için mutlu olmazsa zühdün her iki yönüne ulaşmıştır. Tabii ki zühdün mahrumiyet anlamında olmadığına dikkat etmek gerekir. Öyle ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi müminler dünyanın temiz nimetlerinden yararlanmalı. Fakat kalplerinin onlara bağlanmasına izin vermemelidir. Nitekim A'raf suresinin 32. ayetinde şöyle buyruluyor. De ki Allah'ın kulları için yarattığı helal, süsü ve ziyneti ve temiz rızkı haram kılan kimdir? De ki, bunlar dünya hayatında da müminlerdir. Ahirette de sadece onlar içindir. Bilen bir topluluk için ayetleri işte böyle birer birer açıklamaktayız. Bu yüzden Allah Resulü, Allah'ın helal kıldığı şeyin haram kılınması konusunda uyarıda bulunarak şöyle buyurur. Zühd, insanın Allah'ın helalini kendine haram kılmak değildir. Zühd, insanın Allah'ın elinde olana güveninin kendi elindekinden daha fazla olması demektir. Zahir, uzun yol ve az olan azığını gördüğünde dünyayı sevilmeyen değil az ve geçici olarak görendir. Bu yüzden kalıcı bir gerçeği bulmak için yola koyulur ve bu yolda dünyaya karşı ahireti seçer. Bu dünyadaki zorlukları canına alır ve büyük bir irade ve güçlü bir azimle kendi hedefine ulaşır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Reisi 1402 yılı hükümetin hizmeti için 24 saat ve çifte çalışmaların devamıdır. İran Amerika'nın Deyruzur kentine düzenlediği saldırısını kınadı. İran erkek masa tenisçileri Türkiye'de parladı. İran yapımı aktör dizisi Series Mania Festivali büyük ödülünü kazanmayı başardı. Türkiye'nin İran'ın da katılımıyla Suriye'de dörtlü görüşme çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayını alması gereken İsveç'in üyeliğinin tamamlanmasının atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Türkiye 2018 göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. Siyonistler Mescid-i Aksa'da itikaf edenlere saldırdı. Siyonist rejimin savaş bakanı yargı sistemi reformunun durdurmasını istedi. Irak Hizbullah'ı Amerika'yı uyardı. Saldırırsanız doğrudan hedef alınırsınız. Husi Amerika Yemen petrolüne sulta kurmak istediğini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.